Merhaba. Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bu hafta içinde konuştuğumuz başlıklardan bir tanesiydi. Hanedanın sürgün gören son ferdi. Bilun Hanım Beyrut'ta 101 yaşında hayatını kaybetti.
Evet, öyle oldu. Kendisi hem hanedanın en uzun yaşayan ferdidir. 101 miladi yıl hesabıyla, güneş yılı hesabı 101 yıl yaşadı. Böyle bir fert tespit edemiyoruz hanedanda. Ve aynı zamanda sürgünü gören, sürgünü yaşayan ve hatırlayan son ferdiydi. Uzun zamandır böyle bir kişi yoktu. Yani hı hı. Tek başına hanedanın sürgünü yaşayan en son ferdiydi. Beyrut'ta vefat etti. Kendisiyle ben görüştüm. Kendisi son zamanlarda medyanın da alakasını çekiyordu. Hatta hakkında bir dokümenter film bile hazırlandı. Sürgünün son tanığı ismiyle. Ve böylece enteresandır. Bu gibi şahsiyetler birer ikişer gittikçe, hele böyle hususiyeti olanlar, insan diyor ki tarihin sayfaları, defterleri birer ikişer kopuyor, kapanıyor.
Evet, maalesef. Biraz geçmişe dönelim o zaman. Hem biraz sürgünden konuşalım, hem hanedan mensuplarının sürgünde neler yaptıklarından. Bazıları biraz daha bilinen isimler. Kimisi Türkiye'ye döndü, hayatına devam etti. Kadınlar daha erken, erkekler daha sonra olmak üzere. Kimileri de yurt dışında yaşamaya devam ettiler. Evet. Bilun Hanım da yurt dışında yaşamaya devam edenlerdendi. Onun şahsiyetiyle başlayalım, onun geçmişiyle başlayalım. Diğerlerine de parantez açalım.
Evet. Şimdi annesi Fatma Zehra Sultan. İbrahim Tevfik Efendi'nin kızı. İbrahim Tevfik Efendi, Şehzade Burhanettin Efendi'nin oğlu. Şehzade Burhanettin Efendi, Sultan Abdülhamit'in kardeşi. Padişah olamayan şehzadelerden. Genç yaşta veremden vefat ediyor. Sultan Abdülhamit kendisini çok severmiş. Hatta o kadar çok severmiş ki Yahya Efendi Türbesi'nin girişinde solda bir ona türbe yaptırmıştır. O türbe şimdi hanedan mensuplarının makberesidir, yani aile mezarlığı hüviyetindedir. Hatta Burhanettin Efendi'nin ismini de kendi oğluna koymuştur. Yani bir Burhanettin Efendi daha var, yalısıyla meşhur malum Boğaz'daki. Bu Burhanettin Efendi'nin yalısı da Feriye Saraylarından bir tanesiydi. Sonra Galatasaray Üniversitesi'ne tahsis edildi. Yani hanedan gittikten sonra el konuldu onlara. Ve yakın zamanda yandı. Bu Burhanettin Efendi'nin tek oğlunu Sultan Abdülhamit kendi çocuklarıyla beraber büyüttü. Ve ona hiç yeğeni olduğunu söylemedi. Delikanlıyken bir saraylı kendisine Burhanettin Efendi'nin oğlu olduğunu söylüyor. Hatta ağlıyor. Sultan Abdülhamit teselli ediyor. Sen benim oğlumsun diyor yani. Yeğenim olman bir şeyi değiştirmez. Ve çok sevdiği bir şehzade. Onun çocuklarından biri Zehra Sultan. İbrahim Tevfik Efendi sürgün edildi. Nis'te sefalet içinde yaşadı ve vefat etti. Fatma Sultan, onun kızı, Türkiye'deyken, daha sürgüne gitmemişken evlenmişti. Kimle evlenmişti? Plevne gazilerinden Kazım Paşa var. O zaman Hicaz valisiydi. Osmanlı Devleti'nin son kahraman askerlerinden Sakızlı Kazım Paşa'nın oğlu Selami Bey ile evlenmişti. Selami Bey devlet Babali'de memurdu. İyi bir damat, herkes seviyor, mutlu bir aile. Göztepe'de evleri var. Hala duruyor ev. Harap bir şekilde. El değiştirdi tabii. Birkaç el değiştirdi. Orada yaşadılar. Fakat mutluluk uzun sürmedi. 1917'de evlendikleriler. Ertesi sene bir kızları oldu. Bilun ismini koydular. Ben sordum, bu çok enteresan bir isim. Evet, hı-hı, dedi. Ben hiç rastlamadım. Farsça. Küçük köle manasına geliyor. Biliyorsunuz Osmanlı'da böyle tevazu isimleri konuyor. Abdullah da Allah'ın kulu demektir. Dedem koymuş derdi. Kazım Paşa. Nizari divanında okumuş. Bu beyti, o beyitten ilhamla koymuş bir isim, Bilun. Bilun Hanım 6 yaşındayken hanedan sürgün ediliyor. 3 Mart 1924'te halifelik kaldırıldı ve Osmanlı Hanedanı'nın bütün fertleri sürgün edildi. 7'den 70'e kadın, erkek, çoluk, çocuk, damat, gelin, hepsi sürgün edildi. Ve sürgünle beraber tabii evlatlıklar, beslemeler, hayalık, halayıklar, ağalar derken 300 kişiyi buldu bu sürgün. Bunlar sürgün edildiler. Bülbül kafesten uçtu ve bunların geride bıraktıkları malları da çarçur edildi. Şunun bunun elinde kaldı. Kimisine devlet el koydu. Kimisi yakınlara, kötü niyetli insanlar tarafından iç edildi. Çok azı yakınlarına bırakıp onlardan işte bir miktar nasiplendiler. Fatma Sultan ve Selami Bey, kızları Bilun Hanım 6 yaşında ve kalfaları Vedia Kalfa'yla, dadısı çocukların, sürgüne çıkıyorlar. Bilun Hanım anlattı, ben hatırlıyorum sürgünü dedi. Göztepe'deki evimizde bir soğuk hava esiyor. Herkes ağlıyor. Annem, babam, büyük babam, büyük annem, herkes ağlıyor. Ben şaşırıyorum. Bana diyorlar ki nezle olmuşlar. Ama ben bir şey olduğunu anlamıştım dedi. Ve böylece gemiye bindiler. Köstence'ye gittiler. Köstence o zaman Müslümanların yaşadığı bir memleket. Herkese 1000 lira verilmişti. Aile ne kadar kalabalık olursa olsun 1000 lira. 1000 lira ne kadar yaşar? 6 ay yaşayabildiler. 6 ay sonra para bitti. Fakat yanlarında bazı kıymetli eşyalar götürmüşlerdi.
Mücevher vesaire.
Mücevher, evdeki gümüşler. Önce gümüşleri satıyorlar. Hatta Bilin Hanım dedi ki kalfam gümüşlerin içinde bir tepsi vardı. Hatırası varmış Kazım Paşa'nın. Onu satmayın diye çok yalvardıysa da aç mı duracağız demişler. Hepsini 1000 liraya sattık dedi. Bütün evdeki ne kadar gümüş, eşya, kıymetli porselenler varsa bir sepete koyduk.
Bir 6 ayda onlar gitti.
Bir 6 ayda ondan geçindik. Paris'e gittik. Sonra Nice'e geçtik. Orada aile fertleri var. Köstence'de kimse yok. Fakat paralar suyunu çekti. Annem mücevherlerini falan sattık. Parasız kalınca Kazım Paşa da eski devrin adamı olduğu için yeni devirde, Cumhuriyet devrinde artık eski forsu yok. Fakat diyor ki onlara biraz para gönderiyor. Para göndermek de zor o zaman yurt dışına. Kapalıyız çünkü. Yurt dışına bir giden bulacaksınız. O gidene altın olarak o paraları vereceksiniz. Çıkarmak yasak. Altın Hı-hı. biliyorsunuz. O kemerine, ayakkabısına.
Gizli çıkaracak gizleyecek.
Yani. Gizleyecek evet. Yoksa Hı-hı. para gönderemiyorsunuz yurt dışına. Niye gönderiyorsunuz? Benim orada kızım var, damadım var. Kim bunlar? Hanedana gönderemezsiniz. Böyle gönderiyorlar paraları da. O da nereden bulacaksınız her dakika yurt dışına giden insan. Gemicilere veriyorlardı. Hı-hı. Limanda gemicilerle anlaşıyorlardı.
Ne kadar biraz güvenli olursun.
Ne kadar güvenli. Ümit. En son Kazım Paşa mektup yazdı. Dedi ki benim Hayfa'da arazim var. O zaman Filistin İngiliz işgalinde. Gidin orada oturun. Hem malıma bakın. Hı. O yüzden Hayfa'ya gittik dedi. Genç bir kız o zaman. 9 yaşındaydım ben dedi. Yani demek 3 sene hı hı. kalmışlar. 9 yaşındayken Hayfa'ya geldik. Hayfa güzel bir yerdir. Ben gördüm. Deniz kenarında Akdeniz şehri. Kozmopolit ama kozmopolit yerlerde yaşamak daha kolaydır. Burada bir müddet yaşadık dedi. Ben orada bir Fransız mektebine gittim. Çok güzel Fransızca konuşurdu. Bilin Hanım. Çok da kültürlüydü. İngilizlere çok hıncı vardı. Hem Osmanlı İmparatorluğu'nu yıktığı için hem de hanedanın sürgününden onları mesul tutardı. Hmm. Onların adetidir yavrum derdi. Parçala, böl ve yönet. Hmm. Fransızcasını söylerdi bunu. Ondan sonra Hayfa'da tabii bu sefer İsrail Devleti kurulunca bunlar istikballerini burada iyi görmediler. Ve Beyrut'a intikal ettiler. Beyrut o zaman yine kozmopolit bir şehir. Fransız hakimiyetinde. Müslümanlar da var. Gayrimüslimler de var. Hayat kolay. Beyrut'u çok severdi zaten Bilin Hanım. Bana ikinci vatan oldu. Herkes bizi kovduğu zaman o kucak açtı. Ben onun için Beyrut'u severim dedi. Hatta iç savaş çıktığında 1975'te dediler ki terk et burayı. Öleceksin, bomba düşecek kafana. Müslüman mahallelerine çünkü bombalıyorlardı. Ben dedi ki sürgün yaşadım dedi. Hmm. Biri çocukluğumda, biri de Hayfa'da genç kızlığımda bir sürgünü daha kaldıramam artık yaşım müsait.
Ne olacaksa.
Ne olursa olsun dedi. Hmm. Bir şey de olmadı. En son ben birkaç ay önce ziyarete gittim de dedi Beyrut'u ben her zaman severim. İnsanların da kendisini de derdi. Orayı bağlıydı. Şimdi Beyrut'ta evlendi. Kudüslü bir Hasan Carullah isminde bir zat tüccarla evlendi. Ve Kudüs'te yaşadı bir müddet. Fakat anlaşamadı. Kudüs'te o zaman karışık. Bir kızı oldu Nahide Hanım. Ve kocasından ayrıldı. Fakat hiç bahsetmezdi bu meseleden. Yani kocasından menfi bahsettiğini, evliliğini hiç bahsetmezdi. Yani adeta ne olduğunu bilmiyoruz o hadisenin. Hmm. Ve
konuşmamayı tercih ediyor.
Kocasının akrabalarıyla da ölene kadar görüşmeye devam etti.
Enteresan. Yani, evet, çünkü demek kızının, ki ikisi arasında yaşanan bilin, bir
hiç
şey var.
Zaten hem çok açık sözlü bir kadındı hem çok ketum. Bir kadındı.
Ne yani, söylemek istiyorsa onu söylerdi.
Ne söylemek istiyorsa onu söylerdi. Söylemek istemediğini de asla söylemezdi. Öyle bir değişik bir karakterdi. Benim nadir gördüğüm karakterlerden, kadın karakterlerinden hele hanedanın böyle duyardık öyle hanımlar olduğunu. Yani dediğim dedik, rabıtalı, böyle açık sözlü, şahsiyetli, kuvvetli şahsiyetli bir hanımdı. Bu sayede zaten ayakta kaldı. Yani hıncım dedi beni bu yaşa kadar getirdi. Enteresan bir şahsiyetti. Beyrut'ta kızıyla beraber yaşadı. Bir de erkek kardeşi vardı Yavuz Bey. Yavuz Bey tahsilli, finans mütehassıslığı yapmış. Gayet güzel Türkçe konuşur. Şu anda o da sağdır. 92 yaşında, 93 yaşında. O da Beyrut'ta yaşıyor. Onda bir kızı var. Hoş bir aile hayatları vardı. Beyrut'taki hayatları iyiydi. Yani ne çok zengin ne çok fakir. Mutlu bir hayatları vardı. Şimdi Bilin Hanım bir kere bu sürgünden çok kırılmıştı. Küçük çocuklar demek ki bazı travmaları kolay atlatamıyor.
Onlar için daha etkileyici oluyor demek ki.
Ben dedi 6 yaşındayım dedi. Hepimize 1000 lira verdiler. Keşke vermeselerdi o parayı. Alay eder gibi. Ben olsaydım Alman suratlarına çarpardım dedi. 1000 lira nedir ki dedi o zaman. Aile ne kadar. Bu bir de sürgün lafından hiç hoşlanmazdı. Ne kadar çirkin bir kelime derdi. Yani biz ne yaptık ki bizi sürgün ediyor? Sürgün bir suçluya verilir. Bundan da hiç hoşlanmazdı ve ölene kadar da memleketime kırgınım derdi. Kırgınım, seviyorum vatanım. Fakat kırgınım. Bu muameleyi biz hak etmemiştik dedi. Yani ne oldu dedi. Ellerine ne geçti. Onlar da dedi muvaffak olamadılar. Yani Türkiye'yi güçlü bir memleket yapamadılar. Ama bize çok acı çektirdiler derdi. Ve ölene kadar bu kinini, bu nefretini içinde tuttu. Konuşmayayım. Ne iyi ne kötü. Susayım daha iyi derdi. Ama bu kadar söylerdi.
Türkçe?
Türkçesi çok güzeldi. Eski saray şivesiyle konuşurdu. Hatta ben bir tarihte siz harbi bir hanımsınız dedim de sonra dedim ki bu kelimeyi anlamaz, argo bir kelime. Anlıyorum, anlıyorum dedi. Onun Fransızcasını da söyledi. Ondan sonra hoş bir Türkçesi vardı. Kardeşi de güzel konuşurdu. Halbuki kocası Arap. Anne baba Türk ama.
Çok küçük.
Zaten hep Arapların içinde yaşamış ama Arapçası, Fransızcası ve Türkçesi gayet güzeldi. Evde Türkçe konuşurlardı. Naide Hanım bile güzel Türkçe konuşur. Kızı bir babası Arap olduğu halde. Kardeşi de öyle. Türkiye'ye geldiler. Sürgün kalkınca 1952'de kadınların sürgününü Menderes kaldırdı, Adnan Menderes. Hiç değilse kadınlar dönsün dedi yani. Hani erkekleri kabul etmiyor hükümet. O zamanki rejim. Hiç değilse kadınlar dönsün dedi. Yani bulaşıkçılık yapıyor. Yaşlı kadınlar dedi. Ayıp. Ve kabul ettirdi. İstifa tehditinde bulundu. Dedi istifa edelim dedik ama Celal Bayar çok muazzam inkılap yobazıydı. Celal Bayar o geri adım attı. O kabul etmemişti. Geri adım attı. Bari kadınlara razı oldu. Menderes umdu ki sonra da erkekleri de getiririz ama ömrü vefa etmedi. Ve hanımlardan bilhassa yaşlılar döndü. Yani o zaman memleketi bilen edenler dışarıda
zor durumda olanlar.
Olanlar döndü. İyi durumda olanlar. Naile Sultan mesela iyi durumdaydı. Döndü. Yani memlekette ölmek istediler artık. Ama babasıyla annesiyle gidenler, baba anne dönemeyince tabii onlar nasıl dönsünler, dönemediler. O zaman Fatma Sultan da ki Fatma Sultan Beyrut'ta çok güzel bir hayatı vardı. Herkes Fatma Sultan'ı severdi, kocasını da severlerdi. Bütün herkes onun evinde toplanırdı. Yedirir, içirir, herkese iyilik yapar. Öyle bir hanımmış Fatma Sultan. Annesiz Fatma Zehra Sultan. Ben diyor memleketimi çok özledim. Zaten annem boğaz boğaz boğaz der dururdu diyor. Devamlı böyle bahsettiği zaman İstanbul kolay bir şey değil. Döndük İstanbul'a dedi. Annem o kadar heyecanlandı ki kalp krizi geçirip öldü. Evet. Boğaz'ı görünce İstanbul'u o tanıdığımız yerleri gezdik. Evimizin olduğu yere gittik. Tabii ev başkasının evine geçmiş. Selahattin Rıza Paşa'nın köşkü nerede? Köşkü gösterdiler. Köşk yıkılmış. Bahçesinde apartmanlar yapılmış. Tabii muhtemelen Fatma Sultan 30 sene önce bıraktığı memleketi yerinde bulamamanın
hayal kırıklığı.
Hayal kırıklığı. Bir yandan da memleketine tekrar kavuşmanın hayaliyle dünyanın en güzel yeri Boğaziçi'dir dermiş. Hayaliyle otel odasında kalp krizi geçirdi ve vefat etti. Kabri buraya nasip oldu. Sultan Mahmut Türbesi'ne gömüldü. Vatandaşlık aldı.
Bilin Hanım.
Bilin Hanım. Yıllar sonra tekrar geldi kızıyla beraber. Kızı ve kardeşine de vatandaşlık almak istiyordu. Yani en vatandaş olmayı hak eden onlar, gayet güzel Türkçe konuşuyor. Zaten hanedandanlar. Fakat nedense ikisine de vatandaşlık verilmedi.
Kızı hiç olması sebebiyle evet, zaten alması otomatik lazım, olarak.
Alması lazım. Kardeşi zaten Yavuz Bey, yani Sultanzade şu anda yani hanedanın ünvanlı mensuplarından. Sultanzade, sultan çocuklarına Sultanzade derler erkekse, kızsa Hanım Sultan derler. Vermediler. Hiçbir gerekçe de beyan etmedi. Dilekçe yazdı. Efendim gerekçenizi bildirir misiniz? Hani niçin vermiyorsunuz? Gerekçe bildirmek zorunda değiliz dediler. Vatandaşlık vermediler. Bu da tabii onları çok kırdı. Yavuz Bey daha mülayimdi. Ablası gibi değildi. Bilin Hanım gibi değildi. Yani vatanımı seviyorum. Her zaman kendimi Türk hissettim dedi ama kırgındı. Neyse ki son yıllarda birkaç sene önce kendisine de Naide Hanım'a da vatandaşlık verildi. Ama yani bu kadar üzüntülere sebebiyet verdikten sonra evet evet. Şimdi bu hanedanın sürgününden bir sahne, bir enstantanedir Bilun Hanım'ın. Bilun Hanım'ın tabii çok enteresan değil belki diğerlerine göre yaşantısı. Fakat onun enteresanlığı çocukken sürgün edilmesi.
Hatırlıyor olması
ve sürgünün en son şahidi olması ve 101 yaşında vefat etmesidir. Bunun yanında tabii şahsiyetinin değişikliği. Mesela diğer sultanlar, hanımlar öyle değildir. Onlar daha böyle sırlıdır, daha az konuşurlar. Asla hislerini belli etmezler. Bilun Hanım öyle değildi. Hislerini belli ederdi, açıkça söylerdi. Erkek gibi bir hanımdı. Belki de o dirayetiyle bu zamana kadar yani yalnız başına bir kızıyla hayatını idame ettirme imkanı buldu. Çok iyi şartlarda değil. Ama
hangi şartlarda yaşadı şimdi, Beyrut'ta?
Ailesinden gelme geliri tabii kesildi. Kocasından bir müddet yaşadı. Kocasından ayrıldıktan sonra tabii kızı biraz büyüdü. Kızı anaokulu öğretmeniydi Nahide Hanım. İşte kızı ona baktı. Kardeşi Yavuz Bey zaten çalışıyordu. Onun bir de tabii Göztepe'deki köşkleri satılmıştı ama para zaten çoktan bitti, ona bir şey kalmadı. Yani kıt kanaat idare etti. Hiç kimseye muhtaç olmadan ama sağlam bir şekilde ayaklarını yere basarak devam ettirdi. Tabii hanedanın diğer fertleri böyle yaşamadılar. Hanedanın büyük bir ekseriyeti gurbette, hem maddi imkansızlıklar, bazısı sefalet derecesinde. Yani açlık ve sefalet derecesinde. Bazısı bir hanedan mensubunun kaldıramayacağı kadar sıkıntıyla yaşadılar. Çok azı, çok azı rahat yaşadılar. Şimdi diyeceksin niye? Şimdi şehzadeler Türkiye'de harbiye okumuşlar. Gittikleri yerde ne yapabilirler? Onların sanatları yok. Hepsi bir müzik aleti çalmayı biliyor, öğrenmişler. Yani ondan kemancılık falan yapıyorlar kafelerde. Şey, o da ne kadar para getirir yani hele o zaman. Sonra vatansızlar. Pasaportları yok yani.
Hareket, dostlar. Tabii hareket imkanları da yok aslında.
Haymatlos olunca bir yerde iş bulamazsınız. Yani vatandaşa verir her işi. Türkiye'de de öyledir. Herkes, yabancılar her işi yapamazlar. Tahsil yaparsınız mesela. Abid Efendi Sorbon mezunuydu. Sultan Abdülhamit'in oğlum sabun satardı. Seyyar satıcılık yapardı. Çünkü çalışamıyor. Ne yapar? Öğretmenlik yapacak, yapamaz.
Almıyor kimse. Belki yeteneği var ama.
Bir de savaş çıkınca, ikinci savaş, Avrupa'nın da düzeni bozuldu. Alt üst oldu yani bunlar. Zaten Avrupa'nın halkı perişan. Bir de Türklere o zaman zaten menfi gözle bakılıyordu. Alman taraftarlığı var ya eskiden beri. Onun getirdiği, bir de Türkler yine sıkıntı çektiler. Arap memleketleri işgal altındaydı. Oralara gidemiyorlardı. Sonra birer ikişer buradaki işgal kalkınca işte Mısır gibi, Beyrut gibi oralara geldiler.
Kızlar biraz daha şanslılar galiba.
Kızlar biraz daha şanslı evlilikleri sebebiyle. Evet. Ama şehzadeler çok daha büyük sıkıntı çektiler. Kızlar ancak vatan hasreti. Onların içinde de sefalet içinde yaşayanlar oldu. Sultan Abdülhamit'in kızları hep sıkıntı çektiler. Zekiye Sultan sıkıntı çekti. Nail'e Sultan bir esir kampında öldü. Hep sıkıntı çektiler. Yani yokluk içinde yaşadılar padişah kızları. Çünkü kocaları öldü veya kocalarının servetine el kondu, götüremediler. Sultanlardan rahat yaşayan çok azdır. Bir Nail'e Sultan mesela. Sultan Abdülhamit'in kızı rahat yaşadı. Bir de Nazime Sultan. Sultan Abdülaziz'in kızı. Kocalarının serveti sebebiyle o da.
Kocaları birbirlerine yardım ettiler mi?
Çok zor. Şimdi birbirlerine yardım etmeleri zaten zor. Şöyle, haberleşme imkanı yok o zaman. Yani birbirlerinden haber alma imkanı yok. İkincisi, bulundukları memleketten para çıkarmaları kontrole tabi. Mesela Haydarabad Nizamı Halife Abdülmecid Efendi'nin kızıyla oğlunu evlendirdi. Hanedana yardım etmek istedi. İngilizler mani oldular. Ve sonra hanedanın zengin olmasını istemiyor İngiliz. Yani güçlenmesini istemiyor. Zaten sürgün etmiş yurt dışına. Ancak belli fertlerine belli miktarda para vermesine izin verdi İngilizler. İşte şu kadarına 10 lira verebilirsin. Şu kadarına 20 lira. Yani bunları millet bilmez.
Meblağ olarak yazarak.
Halbuki Haydarabad Nizamı çok zengin. Dünyanın en zengin adamlarından biriydi o zaman. Ama Hindistan İngiliz işgalindeydi. O da İngilizlere bağlıydı. Ben hanedana yardım etmek istiyorum diyemez. İngiltere izin vermedikçe bunu yapamaz.
Kendi topraklarını da alamaz.
Kabul edemez. Çünkü İngiltere kendi işgali altında bulunan yerlere hanedan mensuplarının yerleşmesine izin vermedi. Mesela Sultan Vahidettin Kıbrıs'ta yaşamak istedi veya Hayfa'da yaşamak istedi. O zaman İngilizler müsaade etmediler. Hicaz'da kalmasına müsaade etmediler. Sultan Vahidettin İtalya'da yaşayabildi. Osmanlı Hanedanı mensuplarını Mısır kabul etmedi. Çünkü Mısır İngiliz işgalindeydi. Mısır'a gitmek istediler.
Yani aslında Mısır'a kalmış olsaydı belki.
Tabii daha rahat ederlerdi.
Evet, kabul edilirdi.
Kabul etmedi. Bunları da çok kişi bilmez. Niye Arap memleketlerine gitmediler? Kabul etmiyor. Fransa en büyük kolaylığı gösterdi o zaman. Bir pasaport verdi. Haymatlos Nansen pasaportu derler ona. Vatansızların gezebilmesi için verilir o pasaport. Fransa verdi bunu, düşünün.
Kimlik işte, yerine geçen
kimlik,
bir
kimlik,
şey.
Kimlik, evet. Yani bunu 74'e kadar da kullanmalarını müsaade etti. 74'te aldı. Artık size dedi Türkiye'ye dönüş hakkı verildi. Halbuki verdi ama dönmek mümkün değil. Pasaportları geri aldı. Ama o zamana kadar hanedan en azından hepsi de değil ulaşabilenler bu pasaportu kullandılar yakın zamana kadar. Fransa niye bunu yaptı? Rivayete göre 1. François'a Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptığı yardımı söylemiş dışişleri mensubu. Demiş ki eğer demiş Kanuni Sultan Süleyman olmasa bugün Fransa yoktu. Hmm. Biz demiş size minnet borçluyuz. Bu minnet borcunu başkası göstermiş.
Bir vefa göstermiş. Evet. Üstelik de üzerinden yüzlerce yıl geçmiş olmasına rağmen. Kısa bir ara verelim, sonra tekrar devam edelim. Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Aslında isim isim baktığımızda tanıdık, kendileri için çok anlam ifade eden yerlerde çok büyük sıkıntılar yaşamışlar. Yani aslında yaşadıkları olmasa ve o topraklara gitmiş olsalar belki de orada karşılanabilecek en büyük karşılamayla, yaşanabilecek en büyük karşılamayla ağırlanacak isimler kenarda köşede gözden uzakta kalmışlar.
Evet, mesela birkaç sene önce daha Osmanlı İmparatorluğu devam ederken bazı şehzadeler tahsil için Berlin ve Viyana'ya gittiler. Mesela Ömer Faruk Efendi, Halife Abdülmecid Efendi'nin oğlu ve Sultan Vahidettin'in sonra damadı oldu. O, Osman Fuad Efendi, Sultan 5. Murad'ın torunu, Libya kahramanı, Libya orduları kahramanı. Yıllarca Libya'da İtalyanlarla savaştı ve esir düştü. O, Osman Fuad Efendi iyi bir askerdi, bunu mesela kimse bilmez. Hatta Mustafa Kemal Paşa bile giderken sizi istisna yapamadığım için üzgünüm demiş. Hmm. Büyük bir askersiniz, vatana hizmetiniz var. Harbi istese yapardı. Nurettin Efendi mesela, Sultan Abdülhamit'in oğlu. Şerafettin Efendi, Enver Paşa'nın kayınbiraderi Naciye Sultan, bunlar hep yurt dışında tahsildeydiler. Tabii orada onlar aynı zamanda Le Prince, Sa Majeste Le Prince İmperial, imparatorluk majesteleri, prensleri Prensi olarak muamele görüyorlar. Kaiser arada bunları yemeğe davet ediyor, hediye veriyor, madalya veriyor. Hem orada tahsildeler ama harbiye tahsilindeler ve iyi tahsil yapıyorlar. Sultanlardan mesela çeşitli vesilelerle yurt dışına gidenler oldu. Beyye Sultan mesela, kocası ateşeyken yurt dışına gitti Viyana'ya. Mesela Ayşe Sultan tedavi için gitti. Naciye Sultan keza gitti. Orada onlar prenses muamelesi gördüler. Refia Sultan Saint Maurice'e giderdi. Onlar da tüberküloz hastalığı var. Ama birkaç sene sonra bulundukları yerlerde mülteci durumuna düştüler. Gene Fransa onlara en büyük kolaylığı gösterdi. Fakat elden gelen öğün olmaz. O da her zaman bulunmaz. Zamanında. Yani cömert yaşamaya alışmış, herkese dağıtmaya alışmış ve servetleri olmayan insanlar bunlar. Yani bankalarda bizi buradan sürerler. İsviçre, Fransa bankalarına para koyalım diye düşünen insanlar değil. Paraları yok. Onların oturdukları evleri var. Bir de sayfiyeleri var. Çoğu onların kendilerinin değil. Hazine-i Hasan'ın, padişah hazinesinin, ki ona da sonra el konuldu malum. Mücevherleri var. Mücevhere meraklılar, giymeye meraklılar.
Onları çıkarabilmişler mi? Yani
çıkardılar ama mücevher satıldığı zaman ne eder? 1000 liraya aldığınız mücevheri götürseniz kuyumcu 10 lira verir. Öyledir bu iş.
Öyledir ama yani en azından tabii. Yani götürebilmişler.
Götürdüler, onları satıp onunla geçindiler. Yani bir hanedan mensuplarının tamamı mücevherlerini sattılar, madalyalarını sattılar.
O mücevherlerin izi sonra Avrupa'da bir tesir
sürüldü.
Oluşturdu mu?
Mesela Bülent Osman vardı. Hem Sultan Abdülhamit'in kızı Naime Sultan'ın torunu, hem Gazi Osman Paşa'nın torunu. Çünkü Gazi Osman Paşa'nın oğluyla Naime Sultan evliydi. Onun torunu, tanıdım ben, Bülent Osman. Evvelki sene vefat etti. Bir müzayedede dedesinin madalyasını görüyor. Satılmış vaktiyle. Üzerinde çünkü kıymetli şeyler var. Şeye giriyor. Müzayedeye giriyor. Bir müddet sonra şeyler çekiliyorlar. Diğerleri bu uygun bir fiyata alıyor. Diğerlerine niye çekildiniz diyor. Sizin diyor olduğunu öğrenince biz utandık diyorlar girmeye.
Sahip çıkmak
bunu istedim. Sizin almanız uygun diyor. Çekildik diyor. Yine bir müzayede de babaannesine ait Fabergé yumurtası derler. Yanlış hatırlamıyorsam öyle bir şey. Bu Rus çarı hediye etmiş. Üzeri mücevherlerle işte Fabergé yumurtası. Paskalya'da Hristiyanlar birbirlerine yumurta hediye ederler. Ondan adetle de boyarlar, süslerler. Bu tabii çar. Fabergé diyor, onun bir kuyumcusu var. O Fabergé yumurta yapardı böyle kıymetli. Çar ailesi onu millete hediye ederdi. O zaman sultana düşmüş bu hediye, Rus çarı vasıtası bir vesileyle. Onu satmışlar. Ne yapsınlar yumurtayı, yani karınlarının yumurta yemesi lazım.
Evet, gerçek yumurtayla değiştirirse değiştirecek neredeyse.
Yine bir müzayede de onu almak üzere girmiş Bülent Osman. Rastlamış, takip ederdi. Çok uyanık bir adamdı. Bütün müze var. Mesela şu Sultanahmet'ten, Sultan Aziz'den onları almaya çalışırdı. Sınırlı bir geliri var o da neticede. Bir Türk iş adamı girmiş, arttırmış ve yumurtayı almış. Sonra merak etmiş. Yani bu yumurtayı bu kadar almak isteyen kim diye. Bülent Osman olduğunu öğrenince hediye etmiş. Yani onu da mesela anlatmıştı. Buna benzer bir başka hanedan mensubu da anlatmış. Yine aynı şekilde bir müzayede de annesinin mücevherini görüyor, almak istiyor. yabancı bir iş adamı bu sefer mücevheri alıyor ve sonra merak, insan merak ediyor. Müzayedeler küçük ortamlardır. Yani buna bu kadar meraklı kim acaba
ilgi
dersiniz?
Gösteren
evet,
kim?
Bu bir şey müzayedesine benzemez. Gayrimenkul müzayedesine benzemez. Yine aynı şekilde ona hediye ediyor ama bu tabii çok nadir. Bunların çoğu çarçur edildi bu gitmeden önce yağmalandı. Bunların sattıkları da zaten hususi koleksiyonlara düştü.
Hani
hiçbiri
şeyden kapıdan çıkarken son anda aldıkları belki
tabii,
de.
Tabii yok zaten 15 gün müddet verilmiş fakat buna riayet edilmedi. Hanedan Abdülmecid Efendi ve ailesi 24 saat içinde çıkarıldı. Şehzadeler 3 gün içinde çıkarıldı. Sultanlar bir hafta. Yani kanunun kanun da çok enteresandır. Şimdi 3 Mart'ta çıktı kanun. Kanunlar neşredildiği gün yürürlüğe girer. Kanun 3 gün sonra neşredildi resmi gazetede. Ve 15 gün müddet veriliyor. Demek ki 18
günler.
Hayır. 3 Mart'tan 10 Mart'a kadar sultanlara, 3 Mart'tan 6 Mart'a kadar şehzadelere müddet verdiler. Ne yapabilirsiniz? 3 gün içinde evinizi satacaksınız.
Anca ne varsa elinizin
evet.
altında onları
bazısı,
alabilirsiniz.
Bazısı ümitsizliğe kapıldı. Dedi ki evinde ne varsa mezata çıkarttı. Mesela Seyfettin Efendi. Yağmanın elinde kaldı. Bazısının evi hakikaten yağma edildi.
Yani
girdiler.
Kapıları...
Yani duyanlar girdi evin içinde ne varsa aldılar.
Bir saat hikayesi vardır meşhur.
Şehzade Seyfettin evet. Efendi'nin saatini bir adam çalıyor. Polis nezaretinde. Polis de orada. Polis de almış. Oğlu diyor ki ya bu benim babamın saati diyor. Sultan Abdülaziz'in hediyesidir. Ona da Fransa İmparatoru hediye etmiş. Yapmayın. Demiş herkes götürüyor demiş. Bari cebimde 10 lira var vereyim de demiş. Ben de aldım dedi yani. Hiç değilse 10 lira 10 liradır o zaman.
Yani işte aldım. Bir ticaret
zaten
yapılmış.
Zaten götürüyor. Evet. Böylece yağma edildi. Bir kısmı kapısını kapattı dedi. Ya bu sürgün 3 ay 4 ay sonra yumuşar. Hatta yazlık falan almaya gerek yok demiş Abdülkadir Efendi. Yaza döneriz demiş. Bu böyle uzun sürmez. Bu birkaç aylık bir tedbir demiş. Kadınlar için 30 sene, erkekler için 50 sene sürdü. Abdülkadir Efendi'nin o birkaç ay sürer dediği.
İyi niyetleri şu
evet.
İnsan.
Bir kısmı da vekalet verdi birilerine. Dedi ki siz bu evi işte kiraya verin. Sonra da satın, parasını bize gönderirsin. Onun bir kısmı hıyanet etti. Bir kısmı o zaman para kıymetliydi, arazi ucuzdu. Yani şimdiki gibi değildi. Yok pahasına gitti. O güzelim yalılar, köşkler, konaklar. Bir de bir an evvel satılması lazım.
Tabii şimdi o dönemde kim elindeki... Mesela 10 lira istiyorsunuz diyelim ki. 5 liram var diyor.
Evet. Bir de düşenin dostu olmaz. Vur abalıya. Hanedan düşmüş. Satmak zorundalar. Herkes bunu biliyor. Onun için ucuz veriyorlar. Anlaşıyorlar aralarında. Aman ucuza kapatalım. Çok kişi böyle ucuza kapattı ve zaten hanedan mallarını umumiyetle nahoş kimseler aldı. Yani hanedanı sevmeyecek, onu sevmesi beklenmeyecek kimseler aldı. Yani Müslümanlar tenezzül etmediler. O ağlayanın malı Gülen'e zaten hayretmedi de. Hayretmedi de ağlayanın malı Gülen'e hayretmez derler. Abdülkadir Efendi'nin Göztepe'deki evini öyle ucuz pahaya alan ailenin anne hemen kanser oldu, öldü. Baba... suistimalle suçlandı, hapse atıldı, hapiste intihar etti. Kız delirdi, köşkün penceresine attı ve herkes dedi ki Abdülkadir Efendi'nin ahı. Şimdi diyeceksiniz ki canım ne olacak, satın almayalım ama işte dediğimi yaptılar. Yani satmak zorunda, bir yıl içinde satmazsa hükümet el koyacak. Ne kapatırsak yer işte o zaman.
Niyeti kötü olunca
niyeti
insan.
Niyeti kötü olduğu için, yoksa normalde satın almanın niye uğursuzluk olsun. Böyle şeyler oldu. Şimdi yurt dışında belli yerlere toplandılar. Dediler ki bildiğimiz yere gidelim. Nereye bilirler o zaman? Arap memleketleri kabul etmedi. Bir kısmı Beyrut'a gitti. Fransızlar o zaman Beyrut'ta müsamaha ettiler. Fakat Beyrut'ta karışık, iç savaş var. Dediler Fransa'ya gidelim. Sonra karar veririz. Çünkü Abdülmecid Efendi Fransa'da oraya sürgün edilmişti. Sultan Vahidettin Sanrema'da, o da çok yakın Nice. Yani aile bir arada olalım. Belki birbirimize yardım ederiz. Fakat hesapladıkları gibi olmadı. Sultan Vahidettin vefat etti. Evi dağıldı. Abdülmecid Efendi harp sebebiyle Paris'e nakletmek zorunda kaldı. Bunun üzerine aile dağıldı öyle ki şu anda Nice'de bir ara ailenin en kalabalığının bulunduğu Nice'de şu anda neredeyse hiç kimse yoktur. Beyrut ve Nice çok kalabalıktı. Şimdi Beyrut'ta birkaç aile var Osmanlılardan kalma. Ama Nice'de hiç kimse kalmadı. Hepsi dağıldılar sağ olsun. İş sebebiyle, başka sebeplerle.
Amerika'ya kadar.
Amerika'ya giden oldu. Brezilya'da, Meksika'da şu anda var. Her yerde var. Mısır'a gittiler. Mısır'da Fuat ölünce Faruk zamanında İngilizler ipleri gevşettiler. Faruk da bunlara gelebilirsiniz dedi. Mısır Müslüman memleketi, gidelim dediler ve Faruk yardım etti onlara. Ama nasıl yardım etti biliyor musunuz? Küçük işler verdi şehzadelere, basit işler. Onları aşağılamak için. Siz benim babama vaktiyle paşalık vermemiştiniz dedi Fuat'a. Ben de size böyle. Hatta bir sofrada bir gün yemek yeniyormuş. Şehzadeleri davet etmiş. Ali Vasıp Efendi var, Şehzade Sultan 5. Murad'ın torunu, da sarayın müdürü. Vasıp, bana bir su getir demiş Kral Faruk. Halbuki yaşta da küçük. Eskiden el pençe divan duruyorlar şehzadelerin önünde. Bütün Mısırlılar da hürmet ediyorlar şehzadelere. Mısırlılarda hürmet var. Hatta aile bile razı olmuyor. Ailenin yaşlıları, yani prensler kalkıyorlar su getirmek için. Hayır diyor, oturun. O getirecek. Ali Vasıp Efendi realist bir adamdı. Yani siz benim gururumla oynayamazsınız. İstifa ediyorum diyecek bir adam değildi. Suyu getirdi. Sonradan dedi ki ne olacak dedi yani. Ben dedi onunla gurur şeyi yapacak bir pozisyonda değilim. O kendine yaptı dedi.
Ya tabii o durum, o ortamda zaten belli olmuş kimin ne olduğu ama gene de ağır bir davranış.
Abdülkadir Efendi vardı. Sultan Abdülhamit'in oğlu. O çok enteresan bir şahsiyet zaten. Serkeş, hayras şehzade. Budapeşte'ye gitti. Dedi Budapeşte'ye gidelim. Orası, ben daha önce orada kaldım dedi bir vesileyle. Tanıyorum dedi, gitti. Abdülkadir Efendi dediğim gibi 3 ay kalıp döneceğiz diyen bir adam. Para falan hiç tanımaz. Gelene dağıtmış, gelene dağıtmış. Memleketindeki mülkü de iç etmişler. Abdülkadir Efendi 3. sınıf kafelerde keman çalarak hayatını geçiriyordu. Yani. Gene de para arttırıp Gülbaba Türbesi'ni tamir ettirdi. Orada Gülbaba Türbesi var Budapeşte'de dedi. Yani böyle de bir adamcağız.
Enteresan bir şey anlayışları var. Demek ki genetik yani. Genetik ya. Üzerine.
Sonra baktılar ki Budapeşte'de yaşamak çok zor. Harp de çıkıyor. Dediler ki Sofya'ya gidelim. Orada Müslümanlar var. Memleketimize de yakın. Sofya'ya gittiler. Kral Boris, babası Sultan Abdülhamit'in yaveri Ferdinand, eski metbu olan padişahın oğlunu iyi karşıladı. Burada kalabilirsiniz dedi. Size ben bir iş vereyim dedi. Tabii bir maaş bağlı. Niye iş veriyorsun? Belediyede kantarcılık verdi. Pazar günleri şeyler gelir. Pazarcılar şeyleri halde tartarlar. Doğru mu değil mi diye.
Bu görevi verdi.
Aşağılamak için verdi. Fakat çocukları dedi ki Allah razı olsun Kral Boris'ten. O sayede sıcak bir yemek gördük dediler. Arada saraya davet ederdi. Onlar yemek getirdi. Bakın görün ben nasıl yaşıyorum, siz nasıl yaşıyorsunuz. Tabii onların yorumu öyle. Belki de adam öyle demezdi ama öyle anlaşılıyordu. Öyle anlaşılıyordu.
Ağır gelir ama tabii. Çok ağır. Allah insanı gördüğünden geri bırakmasın.
Geri bırakmasın. Ve şehzade orada bir Alman hücumu sırasında sığınakta kalp krizi geçirerek vefat etti. Ve bu dünya hayatının mihnetlerinden kurtuldu. Şehzade Abdülkadir. Mezarı bile belli diyor. Bali Paşa Türbesi vardır şeyde. Sofya'da. Orayı da o tamir ettirdi. Baktı ki harap. Onun avlusuna gömüldü ama komünistler tabii ne türbe bıraktılar, ne cami bıraktılar. Şehzadenin ailesi de darmadağın oldu. Sürgünde en acı çeken şehzadelerden bir tanesi odur. Abdülkadir Efendi, çocukları da öyle darmadağın
oldular. Bir tabii kendi
oldular.
Yaşamı da hiç ona uygun değil. Yani değil. Hiç hazırlıklı olduğu bir hayat yaşıyor olmamış.
Değilmiş zaten. O birisi gelmiş dermiş ki paraya ihtiyacım var. Kaç lira? 10 lira al 10 lira dermiş. Ya bu adam doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor, parayı verir mi vermez mi, benim var mı yok mu? Hanımın hatıralarına eşledildi de. O anlatıyor. Saftı diyor, cömertti diyor. Kimsenin kötülük yapacağını düşünmezdi diyor. Ve devamlı Sultan Abdülhamit gibi büyük bir padişahın oğlu olmanın kompleksi içinde yaşardı diyor yani. Kolay bir şey değil. Ciddi, hayatta muvaffak olmuş bir insanın çocuğu olmak çok zordur. Bir de hassas tabiatlılar, çok hassas tabii. Kardeşin gene daha sıkıntı çekti. Nuri Efendi Nis'te bir parkta açlıktan ölü bulundu. Açlıktan ölmüş. Yani açlık tabii hastalığa döndürüyor. Ve parkta ölü bulunuyor. Onun mezarı bile belli değildi, Nuri Efendi'nin mezarı. Sonra polis raporlarından görmüşler. Fethi Sami Bey polis raporunda yazıyor. Parkta bankın üzerinde bulduk diyor. Cebinden çıktı. Ben Osmanlı Şehzadesi Ahmet Nuri Efendi. Bir sinemada piyano çalıyordum. Eskiden sessiz sinemalar vardı.
Evet.
Piyano çalıyordum. Yapacak hiçbir işim yoktu. Bir Rum genci bana yardım ediyordu. O da savaş sebebiyle buradan ayrıldı. İş bulamadım. Çok sıkıntı çektim. Paralarım bitti. Her şeyim bitti. Bilin ki ben şu anda hiç kimsenin benim, ben de bana bir suçu yok. Ben açlıktan ve hastalıktan ölüyorum. Müslümanım. Beni Müslüman gibi gömün diye bir mektup bırakıyor cebinde. Nuri Efendi. Bu Sultan Abdülhamit'in oğludur. Padişah. Mezarı bile belli değildir. Ya. O da öyle. Onun da Kızıl Toprak'ta köşkü var. Büyükada'da köşkü var. Hep iç ettiler. Onun bunun şimdi meşhur şirketlerin elinde.
Şimdi mesela gezdiğimiz yerlere bakıyorsunuz. Mesela Fikirtepe, şimdi İstanbul için konuşalım. İnanılmaz bir dönüşümle bambaşka bir yere döndü Fikirtepe ama nasıl bir hikayesi?
Fikirtepe, Sultan 5. Murad'ın şehzadeliğinde çiftliğiydi. Sonra oğlu Selahattin Efendi'ye düştü. Çiftlik olarak, yani orada hiç ev falan yoktu. Ondan sonra hanedan sürgün edilince burası tapulu mülk olduğu halde ve Selahattin Efendi'nin adına kayıtlı, yani sürgün edilmeyen birinin adına kayıtlı olduğu halde bunun üzerine gecekondu yaptılar. Devlet binaları yapıldı. Torunları dönebildiği zaman bu mirası takip ettiler. Hı hı. Bunlara çok cüzi bir yer düştü. Davayı açtılar. Nice tehditler almalara rağmen davayı kazandılar.
Fikirtepe'den bahsediyoruz şu anda.
Koca Fikirtepe Mahallesi'nin tamamı o çiftliğiydi. Hı hı. Bir kısmı ama onlara düştü. Hı hı. Bugün üniversitenin, Marmara Üniversitesi'nin olduğu yerler hep Sultan Şehzade Selahaddin Efendi. Mülkü yani şey değil, hani devletten almış değil. Kendi mülkü. Hı hı. Parasıyla mülkü. Çok az bir kısmı varislerine vermek mecburiyeti. O da tabii yakın zamanda. Eskiden olsa gene vermezlerdi. 80'den sonra dava açtılar. Pay eder pay. Hepsini alamadılar. Belediye bir para takdir edip onu verdi. Çünkü üzerine gecekondu yapılmış. Belediye de seçim için onlara tapu vermiş.
Tapu dağıtmış.
O tapu başkasının. İşte tapuna bakıyorsun.
Şimdi enteresan bir şey. Belediye bu tapuyu nasıl verebilmiş?
Nasıl verebiliyor? Başkasına Türkiye burası ait. İşte. Nasıl veriyoruz? Burası tapu. Tapu da gözüküyor.
Yani devlet arazisi olsa.
Değil. Devlet arazisi. Bir kısmı devlet arazisi. Tamam. El koymuşlar vaktiyle. Tamam oraya ver. Peki hala tapulu olan yere sen nasıl veriyorsun? Türkiye burası. Bu adamları çıkaramazsın, yıkamazsın. Çok sıkıntı çıktı hanedan mensupları o zaman. Tehdit falan ettiler orada oturanlar. Sizi öldürürüz, keseriz bilmem ne. Sonra belediye Allah'tan ki dedi ki tamam haklısınız siz. Biz yani onlardan aldıkları tapu bedelini verelim dediler. Yani cüzi bir tapu bedeli alınıyor evlerden. Niye biz onu alalım?
Evet,
kıymeti o değil. Kıymetini değil ama gene tatminkar bir tazminat verdiler. Hanedandan bu miras davasında tek gülen demeyeyim ama en azından
kazanan
onlar
açtığı
oldu. Evet. Yoksa diğerleri kazanamadılar. Üzerlerine yatıldı, geçti, verildi, verilmedi. Çok sıkıntılar oldu.
Şimdi bu aslında Türkiye'de iç hukukta çözülmeyince siz bir hukukçusunuz. Evet. Yurt dışına taşınabilecek bir şey olmasına rağmen.
Evet,
var
ama,
mı böyle örnekleri?
Ama efendim şimdi şöyle Selim Efendi dedi ki bizim yurt dışında mülkümüz var, yurt içinde mülkümüz var. Yurt içindekini tamam, yurt dışındakini bari alalım dedi. Bu aldıklarımızın 1/4'ünü biz alalım. 1/4'ünü Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne devredelim. Bunların içinde petrol havzaları falan da var. Kıymetli yerler de var. Tuzlalar, madenler. Siz bize dedi sembolik olarak Türkiye'deki arazimizden bir tarla verin. Biz de bunu emsal göstererek Lahey Adalet Divanı vardı o zaman. Şimdiki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yerine Lahey Adalet Divanı. Orada bir dava açalım dediler.
Hem Türkiye kazansın.
Evet. Taahhüt edelim. Bunu imzalayalım bütün aile. Hayır dedi Türkiye. Kabul etmedi. Buna rağmen bunlar davayı açtılar. Önce tabii biliyorsunuz sembolik bir Filistin'de bir toprak için dava açtılar. Davayı kazandılar. Filistin'deki İngiliz mahkemesi davayı kazandırdı. Bu davanın temizi Londra'da oluyor. Lordlar Kamerası'ndan döndü. Bunlar Lahey Adalet Divanı'na gittiler. Adalet Divanı peki dedi. Fakat İngiltere tatbik etmedi. Sonra da İsrail kurulunca zaten onun peki demesinin bir kıymeti kalmadı. Yeni baştan da böyle bir talebe gidemediler. Çünkü bütün Arap devletleri o zaman İngilizlerin emriyle kanun çıkarttı. Osmanlı Hanedanı mensupları bu topraklar içinde miras davası açamazlar. Açmaları suçtur. Açamazlar. Aynı zamanda açmaları suçtur.
Suçlu. Yani sahip olduğu mala, kendi tapulu malından bahsediyoruz.
Tapulu başka ne alabilir zaten? Kendi tapulu malları var. Sizin diyelim ki babanız Fransa'da bir yer almış. Siz bunun talep edemiyorsunuz. Böyle bir şey. Türkiye'de bu usta yardımcı olmadı. Sırf onlar zenginleşmesin diye. Türkiye ile paralel hareket eden, işbirliği yapan İngiltere'de hanedanın yurt dışında zengin olmaması, güçlenmemesi, rahat etmemesi için elinden geleni yaptı. Hatta hiçbir hanedan mensubunu İngiltere kabul etmedi. Sonra etti.
Yani ama zaten artık sonra birkaç kuşak geçtikten oluyor.
Sonra
yani ve bir çoğunlukla mesela şimdi 101 yaşında ölen Bill Nunn'dan bahsediyoruz. Yeni neslin bu tür anıları, bu tür bağlılıkları da yok belki.
Yok, onlar sadece hanedan mensubu olmak ve bir onlar için bir ütopik bir hayal. Belki kalplerinde bir aidiyet duygusu vardır o şanlı insanlara. Fakat aynı zamanda da kendilerini vatanlarından atan hiçliğe, kimsesizliğe, hüviyetsizliğe, dilsizliğe, hatta belki dinsizliğe mahkum eden bir memlekete karşı da kalplerinde bir kırgınlık ve soğukluk var. En azından bir ürkeklik var. Yani neyle karşılaşırız? Yani kolay bir şey değil bu. Bir psikolojik analizi yapılması gereken bir hadise. Üçüncü nesil artık yurt dışında doğmuş, büyümüş, çoğunun annesi, babası ecnebi. Türkçe bile bilmiyorlar. Dini bilgileri yok ama kendilerini ismi Türk, Müslüman olarak kabul ediyorlar belki.
Öyle tanımlıyorlar.
Öyle tarif ediyor. Çoğu böyle. Etmeyen de var kırgınlık sebebiyle veya bilmemek sebebiyle. Ama hepsinde bu şey var. Hiçbiri tabii Bilun Hanım'ın gibi olamaz. Yani bu işi yaşamış. Bir de ikinci nesil vardır. Acılarla büyüyen ikinci nesil. Onlar sürgünü görmemiştir. Sürgünde doğmuştur. Ama bütün acıları birebir yaşamıştır. Hatta onların bir de memlekette güzel hatıraları da yok.
Evet.
Onların yani hatıraları hep acıdır. Onların
daha büyük.
Daha büyük. İkinci nesil işte Naide Hanım bana anlattı. Ben dedi hayatım dedi sürgün acılarını duymakla ve yaşamakla geçti. Yani onlar evvel önce güzel bir hayat yaşadılar. Sonra
tesellileri var.
Tesellileri işte. Vardı. Bunlar hiçbir alak. Üçüncü nesil artık. Orada doğup yine. Onlar artık bu hatıraları da çok duymadılar büyük annelerinden.
Bir eğitim, iş imkanı da buldular
oldu,
ya.
Oldu, çalıştılar, okudular ve oranın adamı oldular ve bunu kabullendiler. Bunu kabullendiler. Ama bu bizim için bir acıdır, bir nakise, bir kusurdur. Yani bütün hanedan mensuplarında inşallah günahlarını kefarettir. Yani biz Bilun Hanım'ı rahmetle anıyoruz. Kendisi enteresan bir şahsiyeti ve böylece tarihin bir sayfasının da kapandığını, bir defterinin hatta kapandığını da gözlerimize görmüş olduk.
Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Için. Tekrar Allah rahmet eylesin diyelim Bilun Hanım'a da. Tekrar görüşmek üzere.